Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Kitabın indirilişi aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkara sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşa yüklenenlerle onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Şüphesiz aziz olan Allah doğru söyledi.
Dedi ki, neyi nasıl yapacağım diyene, şu kayığı karşıya geçirebilirsen sana kürekleri vereceğiz. Sebepler aleminde yaratıldık. Her iş ve oluş vesile ve vasıta gerektirir. Bunlar olmadan ne yol bulunabilir ne de yol alabiliriz. Ama nasıl ki ilk sebep bir olağanüstülükle ortaya çıkmışsa, sebeplerle kısıtlı bizler için de bir yol açmak ya da bir işe vesile olmak bir olağanüstülük gerektirir. Yine vesilelerle sınırlı bu olağanüstülüğün adı fedakarlık, aşkınlık ve diğergamlık gibi özelliklerdir. Bu özelliklerle işe başlamayana kimse ne yetki verir ne de iman. Burası dünyadır. Nereye varsan varmadığın yerdesin. Dünya zeval yeridir. Burada hiçbir şey kalıcı değildir. Gelenin gitmesi mukadderdir. Ebediyet için yaratılmış bizlerin burasıyla kanması düşünülemez. Burada kendisine kalıcı hedefler edinenler, su üstüne yazı yazanlar gibidir. Burası bizi kandıramaz. Çünkü bizler sonsuzluk yurdunu görmüş, orada bulunmuş ve orasına göre çıtamızı ayarlamışız. O yüzden dünyada ne elde etsek, sanki hiç mesafe kat etmemişiz gibi tatminsizlik yaşarız. Fakirlik, yemeksiz geçirilen değil, düşüncesiz geçirilen bir gecedir. Birkaç damla suyla başlayıp, birkaç avuç toprakla biten hayatımızın anlamı nedir? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Dünya, bunlarla başlaması gereken soruların mahşeri bir yerdir. Burada azık tefekkürdür. Çünkü her şey bir işarettir, bir ayettir. Ömür, birbiri ardına gelen bu işaret ve ayetlerin çözülmesiyle tahsil edilen bir mekteptir. Bu mektepte yoksulluk, gıda yoksulluğu değil, tefekkür yoksulluğudur. Birkaç damla suyla başlayıp, birkaç avuç toprakla biten hayatımızın anlamı nedir? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Dünya, bunlarla başlaması gereken soruların meşheri bir yerdir. Burada azık tefekkürdür. Çünkü her şey bir işaret, bir ayettir. Ömür, birbiri ardına gelen bu işaret ve ayetlerin çözülmesiyle tahsil edilen bir mekteptir. Bu mektepte yoksulluk gıda yoksulluğu değil, tefekkür yoksulluğudur. Edep sahibi, yediği tokadın sahibini aramaz, sebebini arar. Edep, kim olduğunu ve nerede durduğunu bilmektir. Edep sahibi, kainattaki her iş, oluş ve erişin onun izni ve inayetiyle olduğunun farkındadır. Bu yüzden başına gelenlerin kim eliyle olduğundan daha ziyade neden geldiğini anlamak ister. Çünkü yapan bir dereceye kadar sorumlu olmakla beraber esas sorumluluk kendisindedir. Ayetin ifadesiyle başımıza gelen kötülük nefsimizdendir. Dedi ki, kimsenin adamı olma, adam ol. Adam olmak, kendine ait bir duruşa ve bir mesuliyet alanına sahip olmaktır. Buysa bizatihi yaratılmış olmanın, Rabbimiz tarafından muhatap alınmanın tabii bir sonucudur. İnsan olmak, birilerinin adamı olmayı değil, kendi başına bir karakter ve şahsiyete sahip olmayı gerektirir. Çünkü sorguya tek başımıza çekilecek, bize verilenlerin hesabını tek başımıza vereceğiz. Yolda ilerleye ilerleye önce adını, sonra tadını, sonra huzurunu, en nihayet kendini bulursun. Yol, adam olma yoludur. Yola, benden murat nedir sorusuyla düşülür. İnsan bu soruyla yol aldıkça önce kim olduğunu yani adını öğrenir. Sonra da şu aleme bu kadar insan ve diğer yaratılmışın yanında ne kattığını yani tadını fark eder. Bunun verdiği tatmin ve huzur duygusuyla devam edene yolculuk bir yere geldiğinde kendisini verirler. Bu nokta yolcunun benliğini idrak ettiği ve önce sen, sonra biz diyeceği yeni bir menzil işaretinin verildiği yerdir. Dedi ki, gariplik fabrika ayarımızdır. Garip, türü içinde benzeri olmayana verilen isimdir. Kimsesiz, benzersiz, eşsiz anlamları da vardır. Frenkçe karşılığı orijinal olabilir. İnsan türü içinde hepimiz bir benzerimizin olmaması itibarıyla garip sayılabiliriz. Ama asıl garipliğimiz bu dünyaya indirilmiş olmamızdan kaynaklanmaktadır. Biz sılamızdan, ana yurdumuzdan, cennetten ayrı düştüğümüzden bu yana bir gariplik yaşamaktayız. Hal ki erdin seyirdir. İnsan hakiki bir sorunun peşine düştü mü, kendisini olduracak, adam edecek bir yolculuğa başlar. İşte bu yolculuk esnasında uğranılan farklı ve geçici menziller, hallerdir. Günlük, haftalık ya da aylık hava durumu gibi üzerimizde gözüken ve değişiklik gösteren haller, bir yolculukta olduğumuzun en güzel göstergesidir. Ne ki buldun, gayırdır. Adam olma yolculuğunda bulduğumuzu zannettiğimiz her şey aslında bulmak istediğimizin dışında şeylerdir. Çünkü bulmak istediğimiz ne bu dünyada bulunabilir ne de bizatihi bulma fiilinin bir neticesi olabilir. Bu yolculukta bulmak yoktur. Esas olan yolculukta bulunmaktır. O yüzden bulduğumuz her şeyin onun dışında şeyler olduğunu bilmek, yolculuğa devam etmemizi sağlayacak en önemli bilgilerden bir tanesidir. Kıymetinin bilinmediği yer, kıyametindir. Meşhur kaidedir. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. İnsan, takdir görmediği yerde durmamalı. İltifat almayacağı yerde, hünerini sergilememelidir. Takdir görmek ve iltifat edilmek, herhangi bir marifete sahip insanın kendisine değil, aslında o marifetin ortaya çıkmasına neden olan ilim, çaba ve ustalığa gösterilmektedir. Bunu takdir edemeyenlerin arasında duran bir hüner sahibi yok hükmündedir. Dedi ki, hayatı kederin kahrına kurban etme. Hayat, farklı menzilleri geçerek gittiğimiz bir seyr-ü seferdir. Bu seyir esnasında bazen sevinç, bazen de keder tonu baskın menzillere misafir oluruz. Misafir olanlar, konaklanan bu menzillerin kalıcı olmadığını fark ederler. Her menzilin kendisine göre bir iklimi ve insanda bıraktığı izi vardır. Kederin bıraktığı iz, sevincin bıraktığından daha baskın olabilir. insana düşen kaderin bıraktığı izden bir an önce kurtulmaya çalışarak yoluna selametle devam etmektir. Firavun kim diye sordular, peygamberimizin zıttı kamilidir dedi. Peygamberler insanların öncüleridir. Fazileti, hidayeti ve iki dünyanın saadetini gösteren bu rehberlerin karşısında tam da onların yaptıklarının tersini yapmaya çalışan ve insanları sapkınlığa, karanlığa ve iki dünyanın bedbahtlığına sürükleyen insanlar vardır. Firavun ilahlık iddiasında bulunarak bu insan tipinin çukurunda olduğunu ispatlamıştır. Onun her özelliği, peygamberimiz gibi insanlığın en güzel örneğinin tam karşısında yer almaktadır.
Mübarek Ramazan geldi, camiler nur ile doldu. Mevla bize kerem kıldı, ayların sultanı geldi. Merhaba, merhaba, merhaba. Kevser'den şerbet içilir, ayların sultanı geldi. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Bu ayın sultanı birdir, geceleri gizli sırdır. Böyle oldu geçen bıldır, ayların sultanı geldi. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba.
Erkam'da Sahur Bereketi'nde beraberiz efendim. Bu geceki konuğumuz muhterem Adem Ergül abimiz. Abimiz hoş geldiniz.
Hoş bulduk Lütfü Bey kardeşim.
Adem abicim, Ramazanımız mübarek olsun, sahurumuz bereketli olsun, iftarımız, teravihimiz, bir sahur, Ramazan sevinci elhamdülillah. Ne hissediyorsunuz Adem abi? Öyle başlayalım.
Öncelikle ben de hayırlı sahurlar diyerek başlayayım. Mümin insan imanı gereği Rabbimizin her arzusunu yerine getirirken sevinmeli zaten.
Evet.
Lütfü Bey, şöyle bir ayet-i kerime var. Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle sevinin. Fel yefrahu diye.
Yani ferahlayın.
Ferahlayın.
Ferahlayın.
Ferahlayın. Evet. Yani dolayısıyla Ramazan-ı Şerif Allah'ın bir fazlı, ihsanı, ikramı ve rahmeti olduğu için sevinmek farz. Bu evet, ayete göre aslında. Evet, evet. sevinmek farz.
Evet. Hatta yani sevinenler doğru, bununla sevinsinler diye.
Bu bizlerlik efeliyefra bu ayet.
Bu ayet değil mi?
Tabii tabii. Allah Allah. Sevinenler ancak bununla sevinsinler. Evet. Esas sevinilecek bir şey varsa bu Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle buluştuğunuz zamanlarda sevinin. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif gerçekten yüreğimizde çok farklı bir rüzgar estiriyor.
Elhamdülillah. Bir sevinç iklimi değil
mi? Bir sevinç iklimi.
Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Sizin peki Adem abicim çocukluğunuzdan beri böyle bir sevinç iklimi mi söz konusu? Yani çocuklukta, ya çocuklukta çok farklıydı.
Evet.
Büyüdükçe bu işlerin biraz tadı kaçtı mı diyorsunuz? Yoksa tam tersi, geçen Ömer Çelik abiyle konuşuyoruz. Gittikçe tadı artıyor diyor.
Çok güzel. Da... Efendim hakikaten her yaşın bir lezzeti var, sevgisi var. Yani çocuklukta hatırlıyorum mesela. O bizim çocukluğumuza rastladı yaz dönemlerinin o uzun Ramazanları. O Ramazan-ı Şeriflerde özellikle elimizde hafif böyle güzel su küpleriyle diyelim, iftarı beklemek, böyle ağzınız kurumuş. Fakat ısrarla da oruç tutmak istiyorsunuz. Annenize babanıza benziyorsunuz. O sevinç bambaşka bir sevinç. Evet. Hele teravihlere gitmek mesela, babalarımızın yanında teravihlere gitmek, o zevki hatırlıyoruz. Yani demek ki Ramazan-ı Şerif'e has Yüce Rabbimizin ihsan ettiği bir rahmet var. O rahmeti çocuk da hissediyor.
Sahura kalkabiliyor muydunuz Adem abi?
Sahura kaldırıyorlardı.
Evet.
O sahura kalkmak belki biraz zor oluyor gibiydi ama kalkmadığınız zaman zaten her yani çocuk yaşlar dediğimiz 7, 8, 9, 10 evet, o yaşları kastediyoruz biraz. Kalkmadığınız zaman elbette tutmadığınız zamanlar oluyor. Ama kalkarken zor oluyor da kalktıktan sonra güzel oluyor.
Çok güzel. Bir de ev böyle ışıklar yanmış.
Işıklar yanmış.
Böyle tabii, ortalıkta gayet güzel bir organizasyon var. Herkes böyle ayakta. Böyle çok güzel bir aslında hava.
Evet. Çocuksun. Bir de şöyle, bizim tabii Ramazan-ı Şerifleri köyde yaşadık. O annelerimizin o gece vakti kalkıp özel sıcak, biz bazlama deriz Konya'da. Bazlama evet, dediğimiz ekmek gibi biraz daha farklı. Onu yaparlar. Güzel yağlarlar. Tokta tutar o.
Maşallah.
Yanına bir şerbet korular. O ayrı bir zevk tabii. Evet, evet. O annenin, babanın, gerçekten annelerin daha büyük tabii. O fedakarlıkları var. Ama onu da severek yapıyorlar.
Evet, maşallah. Cenab-ı Hak inşallah o tatları böyle arttırarak manevi anlamda da Adem abicim hepimize nasip eylesin, tekrar tekrar ümmetimize, bütün millete. Adem abi sizin biz tabii Kur'an-ı Kerim'le yakın ülfetinizi de biliyoruz. Hem akademik anlamda bir şeyiniz var elhamdülillah. O konuda hakikaten bir akademik gelişiminiz var. Hem de özellikle kişinin gelişimi, yani kişisel gelişim dediğimiz, yani yeni modern dünyada çok hani böyle para da eden bir sektör olarak, onun özellikle Kur'an-ı Kerim boyutuyla, yani Kur'an'ın insanın potansiyelini ortaya çıkartan o efendim tarafıyla da çok yakın bir mesainiz oldu. O noktada hakikaten çok güzel sizlerden şeyler öğrendik. Buradan bakıldığı zaman Adem abicim, sizin Kur'an'la buluşmanız diyeyim.
Evet.
Nasıl bir şeyde, seyirde gerçekleşti? Çünkü Kur'an, Ramazan, Kur'an ayı biliyoruz.
Evet.
Bu vesileyle de hani işte şu an bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin de hani Kur'an'la olan ülfetlerin artması noktasında da hani böyle bir güzel örneklik olabilir diye özellikle bunu sormuş olayım.
Doğrusu köy yerlerinde, köy camilerine giderek Kur'an'la ilk buluşmamız öyle oldu. Köy hocaları, köyün cami imamıyla beraber işte Sübhaneke'den başlayarak okul zamanı, ilkokul zamanı böyle kışın gidilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim sevgisi biraz da şöyle oluşuyor tabii. Eğer siz o işi sever, bir de başarı gösterirseniz hocanın da iltifatına mazhar oluyorsunuz. O hoca iltifatı, hocanın size karşı müsbet yönelişi sizde bir ayrı bir zevk oluşturuyor.
Besliyor, büyütüyor.
Besliyor, büyütüyor.
Evet.
Diyor ki mesela, Adem bugün kameti sen yap diyor. Tamam mı? Evet. Biraz daha ilerliyorsun. Hadi bir ezan okuyuver diyor. Bu müthiş bir insanda bir heyecan oluşturuyor.
Evet, evet.
Zaman içerisinde tabii Cenab-ı Hak lütfetti. Okulu bitirdikten sonra bir Kur'an kursuna gittik 3 ay kadar. Orada da çok güzel günlerimiz geçti. Kur'an'ı öyle zahirinden sevdik. Fakat hiç unutmam Lütfi Bey kardeşim. İmam Hatip'e ilk yazıldığım zamanlarda gönlümden şöyle bir niyet geçmişti. Cenab-ı Hak lütfeder inşallah. Şu Kur'an-ı Kerim'in manasıyla da bizi buluşturur. Arapçayı da güzel öğreniriz inşallah diye. O zaman 11-12 yaşlarındasınız. Böyle bir niyet Cenab-ı Hak lütfetmiş, öyle söyleyeyim. Ve bu noktada da hep Kur'an merkezli yürümek nasip oldu, öyle söyleyeyim. Ve Kur'an-ı Azimüşşan doyurmayacak bir eser. Yüce Rabbimizin kelamı çünkü. Onun lezzeti ayrı, tadı ayrı, manası ayrı. Cenab-ı Hak yaşamayı da nasip eder. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı da nasip eder. Hücre hücre sizi nurlandıran bir kelam. Hücre hücre size hidayet gösteren, yol gösteren. Şöyle bir şey paylaşmak isterim Lütfü abi. Kur'an-ı Azimüşşan'a yaklaşırken Rabbimizin Kur'an'ı takdim ettiği çerçevede yaklaşırsak tahmin ediyorum çok daha büyük kapılar açılacak.
Onun da bir edebi var değil mi?
Tabii. Evet. Hem öyle, şöyle Rabbimiz ne buyuruyor? Bu Kur'an size hidayettir, bir. Bu Kur'an size nur olarak, yani bir ışık, yol gösterici ışık olarak indirilmiştir. Bu Kur'an işte size rahmet olarak indirilmiştir.
Şifa.
Bu Kur'an size şifa olarak indirilmiştir. Bu Kur'an size bir zikir, hatırlatma, hatta şerefinizi sağlayacak bir kitap olarak indirilmiştir. Şimdi her bir ayete yaklaşırken, ya bu ayetin hidayet yönü nedir? Bu ayetin zikir yönü nedir? Evet. Bu ayetin şifa olduğu alanlar nelerdir? İşte bu ayetin rahmet boyutu nedir diye bakarsanız Allahu alem her bir ayette çok farklı pencerelerle buluşursunuz. Bir de şöyle, Kur'an'a hakim olmak tarzında değil de Kur'an'a mahkum olmak.
Çok güzel.
Kur'an'a mahkum olmak yaklaşımıyla
yaklaşırsanız. Yani ben onun bilgisine sahibim efendim.
Öyle değil.
Anladım falan. Yok öyle bir şey değil mi Adem abi?
Yok. Hep anlamaya çalışma. Evet. Hep daha üzerinde yoğunlaşarak acaba
hep Kur'an talebesi kalmak.
Hep talebe kalmak. Doğru. Talebe Kur'an kalmak. Hocası olmadan evet. Hep Kur'an talebesi kalmak. Evet. Allahu alem o istifadeyi ve istifazayı, eskilerin ifadesiyle hani feyz almayı. Feyz almayı hem bereketli hale getirir diye ümit ediyorum. Hem de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeder. Evet. Yani şöyle mütevazi bir şekilde Rabbin rahlesinde, Rabbin muallim olduğu değil mi?
Allemel
Kur'an. Evet. Rabbin muallim olduğu o Kur'an mektebinde talebelik sıfatıyla daimi bir şekilde hep kalmak lazım.
Evet, evet.
Öyle kalırsa insan Allahu alem o Kur'an onun elinden tutar. Hidayet yollarını Rabbimiz ona gösterir. Ama öyle değil de Kur'an'ı değerlendirmeye kalkmak. Bazen de öyle oluyor. Kendi aklınız var, okuduklarınız var. İşte bu felsefi birikimleriniz olabilir, başka şeyler olabilir. Hayat tecrübeleriniz olabilir. Oradan yola bakarak Kur'an'ı değerlendireceğim nazarıyla bakış var. İşte orada efendiyle köle yer değiştirmiş gibi oluyor.
Ya Allah
bu sefer çarpılıyorsunuz.
Tabii. O zaman da tabii şey oluyor değil mi Adem abi? Kur'an tersi manada da yani hüsranı arttırıcı bir boyutu da var. Kur'an
aynen için. Öyle.
Yani o da ilginç
ben
yani.
Ben şöyle diyorum Lütfü Bey kardeşim. Kur'an'ın elektriği son derece yüksek bir elektrik. Yüksek voltajlı bir elektrik. Bakıyorum bazen mesela hadisle meşgul olanlarda daha böyle bir halim selim haller de zuhur ediyor güzel şeyler. Ama Kur'an'la meşguliyet de Allahu alem çok daha büyük bir hassasiyet, çok daha büyük bir edep ve tazim gerekiyor. Orada kul olduğunuzu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Ne zaman eğer bu edebi göstermezseniz, bu tazimi göstermezseniz
Elektrik çarpıyor.
Evet. Gerçekten çarpıyor.
Allah Allah.
Ya fikri anlamda çarpılıyorsunuz üstadım, ya ayaklarınız dolaşıyor birbirine, yolu karıştırıyorsunuz.
Evet,
sırat-ı müstakim üzere yürümeniz zorlaşıyor. Evet. Bunun için şu ayet benim çok dikkatimi çeker. Bu Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti, 7 ya da 8. وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ diye ilimde derinleşmiş olanların diyor duası şöyledir o ayetlerle ilgili. Bu duanın öncesinde de ayetin manası şöyle zaten. Bu Allah diyor sana kitabı indirdi. O kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir. Manası kolay anlaşılır. Bir kısmı da müteşabihtir. Yani birçok manaya gelir. Hangi mananın kastedildiğini anlamakta zorlanırsınız. Kalplerinde hastalık olanlar bu müteşabihlerin peşine düşerler. Fitne çıkarmak için diyor.
Evet,
Cenab-ı Hak.
O da ilginç.
Evet. Ama diyor bunların halbuki diyor tevilini en iyi yani Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlarsa derler ki biz hepsinin Rabbimizin katından olduğuna iman ettik derler. Ve diyor şöyle dua ederler. Rabbimiz işte kalplerimizi eğriltme hidayeti erdirdikten sonra katından bize rahmet ihsan eyle. Şöyle dikkat ederseniz ayetle ilgili, o ayetlerle ilgili hemen o tür bir fitneye düşmeme adına Rabbimizin öğrettiği bir dua bu.
Evet. Aslında orada Adem abi ya'lemu te'vilehu
ve'r-rasihu fi'l-ilm. Evet evet.
Yani onlar da bilirler aslında yorumunu onu bu duayla beraber.
Tabii onu da bir evet evet o şekilde anlayanlar da var. Daha çok cumhur onun tevilini gerçek anlamını ancak Allah bilir deyip ancak orada duruyor. Hmm. Onu da bir edeben orada durmak daha güzel yani.
Evet, o da bir rahatsızlık olmanın belki bir gereğiydi.
Doğru. O öbürleri adeta şöyle, ya Rabbi biz senin rahmetin olduğu sürece bu hidayette kalabiliriz. Hmm. Bizim senin rahmetine ihtiyacımız var. Senin rahmetin olmayacak olursa biz bu kelamı anlamak noktasında bile ayağımız gönlümüz kayabilir. Sen bizim gönlümüzü sabit kıl diye. Bu noktada Kur'an'a yaklaşımda sürekli bir tazarru ve niyaz ve tazim, öyle diyelim tazim, tazarru ve niyaz halinin daimi olması gerekir gibi bir hissiyatım var doğrusu.
Evet. Evet. Adem abi Allah razı olsun, sonraki süreçte yani ilahiyat sürecinizden sonra da biraz daha böyle tefsire yoğunlaştınız.
Evet.
Yani müfessirlik, her tefsir hocasının da bilmiyorum ufkunda böyle bir tefsir kalem almak var mıdır Adem abi?
Yani içinden geçer.
Sizin geçti mi?
Doğrusu Lütfü Bey kardeşim, inşallah niyet olur. Hasbelkader 11 yıldır Kur'an-ı Kerim tefsirini radyomuzda yapıyoruz. Yani başladık ve şu an Kasas suresinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 3/2'sini tamamladık sayılır. Ama olmadı diyorsunuz. Yani yeterince çalışamadık diyorsunuz. Cenab-ı Hak ömür verse de diyorsunuz. Kelam-ı Kadim'i gerçekten yazarak, tefekkür ederek, biraz daha tedebbür ederek daha yazabilsek diyorsunuz. Cenab-ı Hak fırsat verirse o da olur. Niye olmasın?
Evet, niye olmasın değil mi Adem abi?
Tabii tabii.
Yani belki bunların çözümü de bir metin olabilir.
Yani birkaç okuyucumuz çözmüş bunları.
Evet.
Dinleyicimiz daha doğrusu. Hocam bizde metinler hazır diyen oldu.
Allah Allah.
Evet yani dinledikçe çözmüş, yazmış. Herhalde çözüm hazır ama efendim söz dili ayrı bir şey.
Ayrı bir şey.
Yazı dili ayrı bir şey tabii.
Evet Adem abi aynen.
Bir de şöyle düşünüyorum Lütfü abi. Aslında Kur'an-ı Azimüşşan'ın hidayetini biraz önceki söylediğim çerçevede çok boyutlu olarak yaklaşıp o hayatımızda hangi ayet neyi düzeltiyor? Neye hidayet? Bu fikri bakımdan nereye işaret ediyor? Davranış boyutunda nereye işaret ediyor? Hal boyutunda nereye işaret ediyor? Kalbimize ne söylüyor? Değil mi?
Evet.
Hayatımıza ne söylüyor? O çerçeveli yaklaşabilmek gerekiyor. Cenab-ı Hak lütfeder.
Yani belki o daha da şey olabilir Adem abi. Hani bir pencereniz var kendinize
tabii.
Ait. Baktınız hep aynı şeyi arıyorsunuz.
Aynı
o şifa
yani.
Mıdır, rahmet midir?
Evet.
Ya oradan bakıldığı zaman belki Kur'an-ı Kerim o taraftan da açar size.
Çok şey
hazinelerini.
Çok şey açar. Evet.
Ve biraz daha belki konulu çalışmalara da ihtiyacımız daha fazla da olabilir belki. Genel izahlar çok oluyor da Adem abi değil mi?
Evet, evet.
Yani mesela geçenlerde bir böyle Yusuf suresiyle ilgili bir yardım kuruluşundaki bir genç ekipteki bir arkadaşlarımız dediler ki hocam Yusuf suresinde gençlere ne söyleniyor? Şimdi gençlere ne söyleniyor dendiği andan itibaren
farklı bakıyorsunuz.
Farklı
değil mi?
Bakıyorsunuz Adem
tabii,
abi. Soru sorulunca birden değişiyor perspektif
çok
yani.
Çok doğru, çok doğru.
Dolayısıyla belki ben burada hemen sözü sizin yine bir uzmanlık sahanız olan kişisel gelişime getirmek istiyorum Adem abi.
Estağfurullah.
İrfani boyutuyla kişisel gelişim malum batıda endüstri haline gelmiş bir kişisel gelişimden hangi manada farklıdır? Yani bizim şimdi mesela liderlik diye bir kavram var. Siz de çok böyle onunla ilgili hakikaten düşündünüz. Fiili olarak da efendim kavli olarak da. Bu konuyla ilgili güzel örneklikler sergilediniz, koydunuz, yazıyorsunuz da. Özellikle Erkam'dan bu manada kaç tane oldu? 5 tane oldu mu Adem abi? Bu kişisel gelişim konulu sadece kitabınız. Bizim yani genç kitaptan.
Evet evet.
Yani bir 4-5 tane oldu.
Evet evet.
Oldu evet. Böyle hepsi de hakikaten böyle ben zaman zaman söylüyorum yani kişisel gelişim literatürü içerisinde daha henüz fark edilmemiş içerikler yani.
Doğru.
Allah razı olsun. O noktada gayet güzel bir muhteva var. Şimdi burada mesela liderlik doğuştan mı gelir, öğretilebilir bir şey mi diye bunu tartışmışlar. Sonra öğretilebilir bir şey demeye getirmişler. Niye? Çünkü öğretilebilir olduğunu söylerlerse para edecek bir şey.
Doğru.
Satacaklar yani. Şimdi bizde kişisel gelişim bu manada nasıl anlamak lazım Adem abi?
Yani doğrusu Lütfü Bey kardeşim, Cenab-ı Hakk'ın tabii her kuluna yüklediği yazılım ortak noktaları var ama herkese özel değil mi? İstidatlar, kabiliyetler.
Amin.
Çok farklı. Birinin sevdiğini diğeri sevmiyor. Yani birinin yapabildiğini, kolayca yapabildiğini diğeri çok zor yapabiliyor. Bunun için benim anladığım kadarıyla tabii kişisel gelişim dediğimiz zaman biz belki biraz hani kesb-i kemal tarafı, kesb-i kemal, seyri cemal, bize hep öyle öğretildi ya. Hayatın gayesi kesb-i kemal edip seyri cemale ermektir.
Yani olgunluğu kazanıp Rabbimize doğru
Rabbimizin
yürümektir.
Rabbimizin rızasına, müşahedesine doğru yürümektir diye.
Evet, evet.
Hayatın gayesini böyle koyunca evet. Farklı.
Evet.
Ama şunu söyleyebilirim. İslam nazarında Kur'an'a ve sünnete, Habibullah'ın uygulamalarına baktığımız zaman Kur'an zahire ehemmiyet veriyor. Görünüşe yani. Davranışların dış boyutları bir şekilde önemli ama
nasıl konuşulacağına değil
tabii
mi?
Tabii her şeye.
Her şeye.
Fakat daha özelde öyle söyleyeyim. Daha özelde o dış davranışların insanın içiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şöyle diyorum. İnsanın olgunlaşması içten dışa doğru olursa sıhhatli oluyor. İçten dışa doğru olursa sıhhatli oluyor. Yani iç dediğimiz kalbi.
Kalbi selim
tabii,
yani.
Tabii. Kalbinizin kıvamı kadar davranışlarınızda güzellikler ortaya çıkıyor. Hani Yunus'un şu dörtlüğü çok hoşuma gider. İşitün ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan Adem misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer.
Bakınız. Allah Allah. Yumuşak bile söylese.
Taş gönülde ne biter? Dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Şimdi diksiyon dersi güzel bir şey. Gerekli. Yani netice itibariyle siz mesajınızı en fasih, en belli, en güzel şekilde ifade edebiliyorsanız bu güzel bir şey. Yani bu yadırgalamaz. Hatta Musa Aleyhisselam'ın değil mi? Harun Aleyhisselam benden daha güzel ifade ediyor ya Rabbi. Daha fasih. Onu benim yanıma yardımcı versen diye talebinde bu var.
Evet.
Dolayısıyla onu hiçbir zaman küçümsememek lazım. Diksiyon dersi almak ayıp bir şey değil. Güzel bir şey. Ama diksiyon dersi alarak insanın ne bileyim o kelimelerini şeker gibi yapamazsınız.
Evet.
Değil mi?
O kelime, gönül lazım.
Ha, kelimelerin içine ruh atamazsınız.
Evet.
Yani İslam kalıba ehemmiyet veriyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Önce kalıbı düzgün yapmalı. Kalıba ruh üflemeli. Çünkü ayet-i kerimede hani feiza sevaytuhu ve nefaktu fihi min ruhi buyuruyor ya.
O da bir ilahi
tabii,
tertip değil mi Adem?
Tabii önce diyor kalıbına diyor bir şekil verdik Adem'in. Sonra ona nefha üfledik diyor. Dolayısıyla kalıbın yani dış davranışların şekillerini düzeltme anlamındaki çabalar son derece önemli. Ama ruhsuz olursa cesetten ibaret kalır.
Evet, evet.
Dolayısıyla içine ruh üflenince tamamlanır. Bu itibarla İslam adeta insanın hem dışını güzelleştiren, selim hale getiren aslında İslam. Ne demek? Ayıpsız, kusursuz hale getirmek anlamı da vardır İslam'da. Selim kökü çok manalı bir kelimedir. Hem dışını güzelleştiriyor, ahsen kıvamına doğru getirmeye çalışıyor, hem de içteki derinliği ihmal etmiyor. Doğrusu hani bazen bütün meyveler diye genelleme yapmak çok da kolay değil. Kaç tanesini inceledik. Ama meyveler bile hocam içten yavaş yavaş olgunlaşarak
evet.
Değil mi? Bir noktaya geliyor.
Evet.
Dıştan boyayla sarartıyorlar bazı şimdi hile yollu.
Evet.
İç tatsız tutsuz bir şey çıkıyor içinde.
Evet, evet,
o da bir olgunluk
yani
değil
işte.
Yani
ne kadar makyaj yaparsan yap.
İstediğin
yani.
Kadar İçinde, makyajını yap.
Evet,
dolayısıyla insanın olgunluğu da kemali de İçten içe yavaş yavaş ererek oluyor. Yani hamlıktan ermeye doğru, evet. Olgunlaşmaya doğru oluyor. İslam'ın kişisel gelişimine bakışını doğrusu sadece halkın baktığı yerleri, mahlukatın yani dış, halkın baktığı yerleri güzelleştirmekten ibaret değil. Önce hakkın baktığı, nazar ettiği yeri güzelleştirmek, kalbi güzelleştirmek, amelleri güzelleştirmek ama halkın baktığını da ihmal etmemek.
Evet.
Bak, halkın baktığını da ihmal etmemek. Zaten sen hakkın baktığı yeri ikmal edersen, kemale erdirirsen, güzelleştirirsen o tabii olarak bakışın değişir, konuşman değişir, oturuşun, kalkışın, muamelelerin işte nezakete bürünür, zarafete bürünür. O bakımdan doğrusu Kur'an'ın ve sünnetin bize öğrettiği alimlerimizin, ariflerimizin öğrettiği kişisel gelişim tam da insanın zahir ve batın, yani iki boyutuyla birlikte olgunlaşması diyelim.
Evet.
Yani birini bitirip diğerine başlamak değil. Bazen şu yanlış anlaşılıyor. Ya önce kalbini imar et, sonra sözünü düzelt, atıyorum.
Hatta Adem abi, kalbi imar etmekte bir ömür sürdüğü için hiç dışa fırsat bile kalmıyor.
Bile fırsat bile kalmıyor. Halbuki zahir ve batın diye ifade edilen hem dış hem iç senkronizasyon halinde sürekli alışveriş yapıyor. Yani dışınızla, yani diyelim ki dilinizi korumayı öğrenirseniz kalbinizi korumayı da öğreniyorsunuz. Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir hadisi var biliyorsunuz. Diyor ki uzuvları her gün dile şöyle söyler: ey dil, sen doğru olursan hepimiz doğru oluruz.
Evet.
Sen eğri olursan hepimiz eğriliriz. Şimdi demek ki insan gözüne de dikkat edecek, diline de dikkat edecek, yani yapıp ettiklerine dikkat edecek. Bu için olgunlaşması adına, için korunması adına önemli bir şey.
Evet.
Ama bir taraftan da içindeki o duygularını terbiye edecek, öyle diyelim. O hissiyatını güzelleştirecek. O düşünce dünyasını, itikat dünyasını, akide dünyasını doğru oturtacak. Aslında İslam'ın insan inşasında şöyle bir başlangıç var ya hocam, önce akidedir diye.
Evet.
Akide zaten inanç yani. İnançtır yani, inanç boyutu. Önce inanç taşlarını doğru oturt der. Değil mi? Sonra amel boyutunu der. Buna göre senkronize et, yani uyumlaştır. Sonra bunu ahlaka ve karaktere dönüştür. Bu İslami ilimlerin aslında bu anlamdaki ehem mühim sıralaması dediğimiz, en önemliden önemliye doğru sıralaması da insan inşasında son derece önemli bir
önce
sıralama.
İnanç.
Önce inanç.
Sonra amel.
Amel.
Sonra ahlak.
Ahlak.
Sonra muamele.
Muamele. Hal işte. Yani hal, evet, boyutu.
Hal
artık
boyutu. Evet.
Bunların her biri de hocam ilk öğrenilince hemen bitiveren şeyler değil.
Değil. Değil mi Adem?
Mesela akaidde sahih bilgiyi elde ettiniz. Ama sahih bilgi yetmiyor ki. Yetmiyor.
Onunla dirilmen lazım.
Oh, tabii. Artık diyorlar ya işte, o yakini bir bilgiye doğru dönüşmesi lazım. Yani adeta gözle görürcesine bir kıvama gelecek noktada hem akideyi derinleştireceksin. Bak burada da bir derinlik var. Amel boyutunda da derinlik var. İşte onun içinde başlangıçta riya vardır, başka şeyler gösterişi vardır.
Huşuya erişmek namazda.
Tabii.
Değil mi?
O kendi içinde derinleşmeye devam edecek. Ahlak
hamid olacak.
Tabii. Adab dediğimiz o şey, mesela birine göre çok edepli görünen şey bir üst noktadaki insana göre edepsizlik gibi görülebilir.
Evet,
değil mi?
Evet.
Aynı insanın biyolojik varlığının çocukluk, gençlik, olgunluk, kemal yaşı gibi aslında bu tür gelişimin de üstadım, yani gelişimde itikadi anlamda da, ameli boyutta da, ahlaki boyutta da, hal boyutunda da böyle doğuş, gençleşme, kemal olgunlaşma gibi kendi içinde
tedrici
bir şekilde büyümesi var, derinleşmesi var, dalbudak salması var.
Evet evet. O yüzden de işte yani hakikaten irşat ne kadar önemli bir keyfiyet. Yani kimin hangi seviyede olduğunu takdir edip, değil mi Adem abi?
Tabii.
Kellimün nâsı alâ kadar ukûlihim. İnsanlara ona göre konuşmak icap ediyor.
Bak üstadım, çok güzel. Kellimün nâsı alâ kader ukûlihim ne demek? İnsanların akıllarının alacağı şekilde onlara konuşur.
Evet.
Şimdi bizim 14 yaşındaki aklımızın alacağı şey farklıydı.
Evet.
Değil mi? 20 yaşındaki aklımız farklı, 40 yaşında aklımız farklı olabiliyor.
Evet, evet,
dolayısıyla
evet.
Bir insana ben bunun aklını keşfettim bugün deyip 14 yaşındaki çocuk muamelesiyle konuşmaya devam edersen 30 yaşında yine ona kellimün nâsı alâ kadar ukûlihimle konuşmamış oluyorsun.
Evet, evet, evet, evet.
Yani bu bakımdan gerçekten insana aklına göre konuşabilmek çok büyük bir firaset ve basiret istiyor.
Evet,
muhatabı
evet,
tanımak istiyor.
Yani onu hale mukteza mı derler Adem abi? Yani halin muktezasınca.
Evet,
halin söz söyle. Yani onu hakikaten o büyük bir sanat yani gerçekten.
O büyük bir sanat.
Bir de belki işin şey boyutunda vurgulayalım Adem abi. Vaktimiz de daralıyor ama hani Efendimizin simamı güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzelleştir ya Rabbi.
Evet, evet.
Demesi gibi aslında o siret, yani o iç işte güzelleşme de bir tevfike de ihtiyaç duyuyor, değil mi Adem abi?
Tevfike her an ihtiyaç duyuyoruz. Tevfik ne demek, onu belki kısaca evet. Anlatmakta fayda var. O çok güzel bir kelime çünkü tevfik evet. Kelimesi.
Tevfikini refik et derler mesela.
Tevfikini refik et derler. Tevfik şer-i şerife ve aklı selime uygun olan işlerde Allah'ın bir kulunu başarılı kılması, muvaffak kılmasının adıdır. Tevfik. Tamam. Tevfik yani Cenab-ı...
Hayırlı başarı yani.
Hayırlı başarı, evet. Evet. Hayırlı başarı. Bir de şöyle Lütfü Bey, biliyorsunuz hidayeti de kendi içinde gruplara ayırıyorlar. Bir hidayeti irşat, beyan, hidayeti beyan, hidayeti. Yani bir şeyin ne olduğunu söylemek, hakikati göstermek, hakikati öğretmeye hidayet dendiği gibi esas o hidayeti gerçekleştirmek anlamındaki hidayete de efendim hidayet ismi veriliyor ama işte bu ikincisine tevfik deniyor. Bu anlamda tevfik bizim inancımıza göre öğrendiğimiz gerçekten hakimlerden, ariflerden duyduğumuza göre tevfik olmadan kulun olma yolunda bir adım atma şansı yok.
Allah Allah.
Evet, mücahedeniz olur, tamam, gayretiniz olur. Gayretiniz olur ama bu gayret sonucu doğurmaya yetmez her zaman. Tevfik'e ihtiyacınız var işte orada. Evet. Geçen çok güzel bir İsmail Hakkı Bursevi'den bir kardeşimiz güzel bir şey nakletti. Allah'ın yaratması bil esbab değil andel esbabdır diye. Yani şimdi bak Arapça bir ifade kullandık ama bu çok ince bir mana. Diyor ki Allah sebeplerle yaratır demekten ziyade Allah sebeplerin var olduğu yerde yaratır.
Çok güzel.
Ya şimdi bak çok önemli. Şimdi sebeplerle yaratır dediğiniz zaman sebeplere yaratıcılık ya da Allah'ın sebeplere muhtaçlığı gibi bir mana ortaya çıkıyor.
Evet.
Öbürü öyle değil.
Yani odun olmadan burası ateş yanmaz. Gibi. Halbuki odun da var ama Cenab-ı Hakk'ın ateşi yakması ayrı bir şey.
Ayrı bir şey. Tabii. Aynen bunun gibi işte tevfik olmadan sen zahiren ben şöyle çalıştım, şu okudum, şu diplomayı aldım, onun için böyle oldum dersen Allah'tan gafil bir insanın konuşması gibi konuşmuş olursun.
Evet, evet.
Yok, Allah'ın lütfuyla, keremiyle, tevfikiyle. Evet, Cenab-ı Hak sebepleri de halk eyledi. Önümüze kapılar açtı. Elhamdülillah bu sonuç zuhur etti dersin.
Evet.
Yani hakikaten hocam büyüklerin bazen kullandığı cümlelerdeki o arka plan. Arka plan
aslında
çok
ruhi
derin.
Şeyi gösteriyor değil mi? Kemalatı
gösteriyor. Bir Kemal. De uyanıklığı gösteriyor.
Uyanıklığı gösteriyor
yani. Yani Allah'tan gafil olmamayı
gösteriyor.
Yani evet. Bir cümle kurarken her an onu hatırlıyor. O cümleyi onsuz kurmak istemiyor.
Evet.
Tamam mı? Onsuz kurmak istemiyor. Çünkü hocam o
kadar... Bil kelam değil, öndel kelam.
Evet. Yani onsuz kurarsa o seviyedeki uyanıklığı Allah ona lütfettiği için
evet.
o tokat yer.
Evet, evet.
Ama diğer birisi sıradan o uyanıklık onda olmayan bir kişi kurduysa onda o tür tecelliler olmaz.
Evet. Adem abicim bizim Allah razı olsun çok tatlı bir sohbet oluyor. Sahur vaktinde ama bize ayrılan süre mahdut. Benim hep son sorum şöyle oluyor Adem abi. Biraz zor bir soru ama. özellikle siz Allah size de böyle bir müfessir olarak hakikaten güzel bir eser.
Biz müfessirleri
seviyoruz. Tevfikini refik eylesin Adem abi. Tevfikini refik eylesin.
Amin.
O noktada hakikaten. Ben Kur'an-ı Kerim'den en çok etkilendiğiniz ayeti sormak istiyorum Adem abi.
Allah.
Bu zor bir soru aslında ama.
Evet, evet.
Yani böyle bir anda bir çırpıda ilk aklınıza gelen ayet nedir? Yani şu ayet her okuduğumda beni böyle sarsar etkiler diyebileceğiniz bir ayet. Yoksa da yok değil Adem abi.
Ya doğrusu alimler tartışmış Lütfü abi. Ayetler arasında taftil yapmak caiz midir diye.
Öyle mi?
Yani şimdi seçim yapmak caiz midir anlamında. Evet. Ama bazısı demiş ki ya Allah'ın kelamı olması itibariyle yani şu ayet şu ayetten daha şöyledir demek çok caiz değil ama muhteva itibariyle denebilir evet. Demişler.
Biz de şöyle diyoruz hadi bakalım. Evet. Bizi etkilemesi itibariyle diyoruz.
Tamam. Etkilemesi itibariyle doğrusu üstadım her insanın bazen dönem dönem yaş yaş içinde bulunduğu hal hal etkilendiği ayetler çok fazla ama doğrusu ben Kulillahümme malikel mülk ayetini çok yaparım. Onu orada birçok ne diyeyim farklı duygularım depreşir.
Evet.
Yani Kulillahümme malikel mülk tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir.
Evet.
Tûlücül leyle fin nehâr ve tûlücün nehâra fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hay ve terzuku men teşâ bi gayri hisab.
Çok cami bir ayet
tabii
abi.
Kısaca bir evet. Mealini de verelim.
Evet, buyurun efendim.
Tabii dinleyicilerimiz arasında merak edenler olabilir. De ki ey Habibim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir dua öğretiyor. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü Dilediğine verir, dilediğinden söküp alırsın.
Evet. Ya.
Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin. Muhayyerlik senin elindedir. Yani o bir yedikel hayrı bir yerde gördüm de sonra bulamadım onu.
Evet.
Bir yedikel hayrı muhayyerlik senin elindedir. Sen dilediğini yaparsın anlamında.
Evet, evet,
şey. Hayır. Çok güzel.
Evet,
hayır, hayır senin elindedir diye evet. Tercüme ediliyor ama.
Muhayyerlik çok
fakat
güzel.
Bu ayetin gelişine baktığınız zaman bu mana daha güzel oturuyor sanki. Bir yedikel hayır. Muhayyerlik ancak senin elindedir. Orada bir de bir yedikel hayır da Arapçada o bir yedike kelimesi önce şey geldiği için.
Evet.
Hayır ancak senin elinde, bu hayırlık ancak senin elindedir.
Hmm.
Ya Rabbi işte geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Yani ya da tuhrucul hay, evet, diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarırsın. Sen her şeye kadirsin diye.
Rızkı
bunu veren. Bazı, evet. Evet, dilediğin kulları da hesapsız rızıklandırırsın.
Evet.
Hesapsız, ummadıkları şekilde rızıklandırırsın anlamına da gelir. Bir de sınırsız.
Evet,
senin
evet.
Önüne
bir anda sınır çıkıverir,
mı?
Değil
tabii
mi?
Sınır, evet. Sınır mı koyacağız ya Rabbi?
Evet, evet.
Senin tasarrufların sonsuzdur anlamında kullanırlar. Bu ayete bazıları işte meraklı insanlar İsmi Azam nedir acaba falan diyenler bazısı İsmi Azam budur demişler. İsmi Azam tabii Cüneyd-i Bağdadi diyor ki Allah'ın her ismi azamdır.
Tamam.
Sen diyor sen sana bak.
Evet.
Tamam mı?
Senin için hangi isim azam?
Tabii.
Evet.
Yoksa onun her ismi azamdır diyor.
Amen.
Dolayısıyla efendim kelam-ı kadimin hepsini Cenab-ı Hak elhamdülillahi rabbil alemin diye başlayıp minel cinneti ve nas diye biten bütün ayetleri gönlümüzün yıldızı eylesin.
Amin. Şimdi. Allah razı olsun Adem abi. Siz de güzel böyle bir kıtem humisk oldu yani.
Estağfurullah.
Efendim sahurda çok teşekkür ederiz. Sizin de bereketleriniz.
Yani, estağfurullah. Adem abi. Doğrusu Lütfü abi biz sizi severiz biliyorsun.
Allah razı olsun.
Yani birbirimizi sevdiğimiz için de Allah için söz akar gider.
Allah razı
değil
olsun.
Değil mi?
Hakikaten.
Sevenler arasında sözün planlaması olmaz.
Olmaz. Olmadı da zaten Adem abi. Kendiliğinden güzel gelişti elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak inşallah böyle daha nice zamanlarda böyle güzel sohbetlerde buluşmayı nasip eylesin.
Efendim
Adem
bütün
abicim.
Kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Allah razı olsun efendim. Efendim Erkam'da sahur bereketi birazdan devam edecek.
Nur ile doldu yine kevnül mekan. Nur ile doldu yine kevnül mekan. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan. Zeynolu açıldı evvab-ı cinan. Zeynolu açıldı evvab-ı cinan. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan. Masiva hubbun aradan çıka gör. Masiva hubbun aradan çıka gör. Zat-ı biçüne hüdaire gör. Zat-ı biçüne hüdaire gör. Bezmi vahdette safalar süre gör. Bezmi vahdette safalar süre gör. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan. Geldi hoş lütfiyle şehri Remezan.
Erkam'da sahur bereketi devam ediyor efendim. Asıl Saadet Hasreti'nde bu gece bizim feyz almak istediğimiz, ders almak istediğimiz sahnenin sahibinin ismini bilmiyoruz. Beni Tücipli bir genç diye kaynakların aktardığı bu gencin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir an buluşsak, bir an efendim ondan yüz yüze gelsek ne isteyeceğimize dair o can yakıcı sorunun aslında cevabını vermiş talihli bir genç olduğunu biliyoruz. Ben zaman zaman genç kardeşlerimizle buluştuğumuzda rüyanızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görseydiniz acaba ne isterdiniz diye sorarım. Bu Evliya Çelebi'nin şefaat ya Resulallah yerine seyahat ya Resulallah demesi gibi bir dil sürçmesi mi olur? Yoksa içimizdeki böyle en güzel duyguların o anda bir anda tezahür etmesi şeklinde mi olur? Yoksa biz de böyle ne isteyeceğimizi bilemez bir tarzda ona böyle hayran hayran bakar kalır mıydık? Ne olurdu bilmiyoruz. Ama bunu işte Aslı Saadet'ten bir genç kardeşimiz, bir genç sahabi efendimiz kıyamete kadar bütün müminlere böyle altın bir levha halinde öğretiyor. Ve özellikle de bu dünya hayatında ne istenmesi gerektiğine dair en önemli dersi bize veriyor. Ne istenmeli bu hayatta? İşte bu gencin Allah Resulüne olan sorusundan bunu çıkartıyoruz. Adını bilmediğimiz bu genç Yemen'in Tücip kabilesinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hicretin 9. yılında gelen 13 kişilik heyetin içerisinde o da var. Heyetin en küçüğü ki geride hayvanlara bakmakla görevlendirilmiş. Beni Tücip kabilesi böyle yanlarında hediyelerle gelmişler. Hatta Efendimiz niye bunları getirdiniz, bunları fakirlerinize dağıtsanız olmaz mıydı şeklinde bir soru yöneltince de biz onları zaten her türlü zekatımızla mamur ettik. Bunlar geri kalanlardır diye efendim böyle bir aslında cömertlik ifade ediyorlar. Bu da Allah Resulü'nün ayrıca çok hoşuna gidiyor. Efendimizin yanında bir müddet kaldıktan sonra duyduklarını ve hissettiklerini bir an önce kavimleriyle paylaşmak için geri dönmekte acele ediyorlar. Gencin bu anlamda hani kendilerinden olup da Allah Resulü ile beraber onun da vakit geçirmesi noktasında o belki ihtiyacını da atlayacak bir acelecilik bu. Efendimiz o arada onlar ayrılırlarken her birine hediyesini takdim ediyor ve geride kalanınız var mı diye soruyor. O zaman o genci hatırlıyorlar. Evet bizden bir genç vardır diyorlar. Onu da gönderin, ona da hediyesini verelim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Genç Efendimizin huzuruna girdiği andan itibaren bundan sonra yaşanacaklar hakikaten bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda neyin talep edilmesi gerektiğine dair çok öğretici dersler içerdiği gibi aynı zamanda zekanın, fetanetin, o ferasetin, basiretin nasıl efendim bir fark oluşturabileceğini de bize gösteren ilginç bir vakadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gence de hediyesinin verilmesini, takdim edilmesini isteyince Bilal-i Habeşi'den genç, ya Resulallah ben hediye istemiyorum, benim başka bir isteğim var diye hacetini ifade ediyor. Efendimizin işte ilk dikkatini çektiği, gencin dikkatini çektiği ilk an budur. Efendimiz durup dinliyorlar. Ne istiyorsun? Ya Resulallah ben bana dua etmenizi istiyorum. Şimdi Efendimizin açıp ellerini o gence herhangi bir dua etmesi muhtemelen gencin en çok arzu edeceği dua olacaktı. Ama Efendimiz gençteki o farklılığı, o fetaneti, o zeka pırıltısını görmüş ya, şöyle bir mukabil soru yöneltiyor. Sana diyor, nasıl dua etmemi istersin? Genç diyor ki, ya Resulallah, Allah bana mağfiret etsin, bana rahmetiyle muamele etsin ve kalbime zenginlik versin. Tam da ifade ettiği şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gencin duasını tekrarlıyor. Ya Rabbi buna mağfiret eyle, buna rahmetinle muamele eyle ve kalbine de zenginlik ver ya Rabbi. Şimdi biz gencin ismini bilmiyoruz. Aslında bilmemize gerek de yok. Çünkü ne istediğini biliyoruz. isteği aftır, merhamettir ve kalp zenginliğidir. Af muhtemelen mağfiret, talebi muhtemelen cehennemden azat olmaktır. Rahmetiyle muamele edilmesi muhtemelen cennetle taltif edilmesidir. Dünyaya ait bir istek de var, o da işte kalp zenginliğidir. Aslında bu üç şey, yani cehennemden kurtuluş, cennete kavuşmak ve kalbin zenginliği demek ki bu dünyada istenecek en güzel şeyler arasında öne çıkmaktadır. Efendimizin yaptığı bu duanın makbul olduğunu zaten kimse tartışmaz. Ama biz onun makbul olduğunu şuradan anlıyoruz ki bir sene sonra veda haccında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rastladığı Beni Tüciplilere sizinle geçen sene gelen genç ne yapıyor, ne haber var ondan diye özellikle o genci soruyor. Beni Tücip kabilesinin heyetini görür görmez, ey Ebzaoğulları, sizinle gelen bir genç vardı, ne haber ondan diye soruyorlar. Tücip heyeti diyor ki, ya Resulallah, o genç Allah'ın verdiği rızka o kadar kanaatli ve razıdır ki insanlar yanında dünyayı bölüşecek olsalar o genç dönüp de ona gözünün ucuyla bile bakmaz. Efendimizin bu son işittiklerinden yine çok memnun olduğunu biliyoruz ve ona diyor ki, ona tekrar ellerini açıp, ben onun bütün bir ölümle ölmesini Allah'tan niyaz ederim. Oradakilerden bir tanesi şaşırıyor. Ya Resulallah, bütün ölüm nedir? İnsanlar dertleriyle, istekleriyle böyle vadilere ayrılmış, vadilerde efendim dağılan işte efendim topluluklar gibidir. İnsanın dertleri, bu manada istekleri, onun aslında bütünlüğünü bozan şeylerdir. Dolayısıyla himmetinin tek bir noktaya teksif olması, yani tam da o kalbinin zenginliğini muhafaza ederek vefat etmesi, Allah Resulü'nün duası bu minvalde oluyor. Muhtemelen bu da makbul olmuş bir duadır ki Allah Resulü'nün irtihalinden sonra başlayan o irtidat hareketlerinde bu gencin kabilesinden bir tek kişi bile mürtet olmuyor. Yani dinden dönmüyor. Çünkü bu gencin yapmış olduğu gayretli çalışmalarla insanlar dini İslam üzere sabit duruyorlar. Bu manada kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ne istenmesi gerektiğini öğretmiş bu gencin aslında tavrı, yani mağfiret, cehennemden kurtuluş ve rahmet, yani cennetle taltif ediliş ve dünyada zenginlik olarak kalbi zenginlik ve bunun böyle bir bütün ölüme yol açacak şekilde sonuna kadar devam etmesi bu dünyada istenecek en güzel şeyler arasındadır. Özellikle kalbi zenginlik kısmının altını çizmek isterim. Bu belki böyle materyalist dünyanın, böyle efendim her şeye sahip olmanın çok ayyuka çıktığı ve bizleri de sahip olduklarımızın kölesi kıldığı şu dünyada kalbi zenginlik belki de en çok muhtaç olduğumuz haslettir. Kalbi zengin olan Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadığını bilendir. Bu fakr halidir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de övüncüdür. El fakru fakri buyurmuşlardır. Bu fakirlik böyle efendim kendisinden küfür sadır olacak, küfre yakın olduğu söylenen yine nebevi beyanla fakirlikten farklı bir şeydir. Fakr hali Allah ganidir, hepiniz fakirlersiniz şeklindeki ayetin ifade ettiği tamamen Allah'a muhtaç olma halidir. Biz hangi haleti ruhiyede, hangi variyette, hangi zenginlikte olursak olalım Allah'a muhtacız. İnsan bunu bildiği andan itibaren aslında efendim elindekilerin değil kalbindekinin zenginliğini önemser ve onun esas Rabbimizin kendisinden istediği olduğunu bilir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Ne malın ne de evlatların fayda verdiği o günde sadece ve sadece o işte arı duru kalbin, o zengin kalbin Rabbimiz huzuruna getirilmesinin telaşı içerisine girer. Rabbimiz bu manada hepimizi muvaffak eylesin. Efendim Erkam'da sahur bereketinde bir sahur vaktinin bu güzelliğinin daha sonuna geliyoruz. Oruç başlayacak birazdan. Biz de bu orucun başlayacağı güzel zamana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir duasıyla girelim. Ey Rabbimiz, doymaz bir nefsin, korkmaz bir kalbin, faydası olmayan bir namazın, kabul edilmeyen duanın şerrinden sana sığınırız. Üzüntünün şerrinden, göğsün fitnesinden sana sığınırız. Amin ya muin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki sahur bereketinde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.